Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 71. Ayırım. 3 Düşün Akımı. 1908 devriminin kaydedeceğimiz son önemli sonucu, parti ayrılışlarına her noktada paralel olmayan geniş kapsamlı bir ideolojik farklılaşma dönemini açmasıdır. Bu devrimin ikinci kilit kavramı olan terakki kavramının anlamlarını açıklama doğrultusunda yapılan çabaların bir ürünüdür. Zamanla birbirleriyle tam karşıtlaşma durumuna gelen üç düşün okulunun hepsi, başlangıçta 1908 olayını yeni bir dönem açacak bir inkılap olarak karşılamışlardı. 1908 olayı o zamanki terimlerle söylersek bir inkılap değil, bir ihtilal olarak meşruluğunu yitirmiş sayılan bir yönetimin zor kullanılarak düşürülmesi olayı olarak kabul edilmişti. Halbuki inkılap, terakkinin yollarını açacak biçimde toplumun belli başlı kural ve kurumlarının yeni temellere oturtulması demek olmalıydı. Daha 1902'de asıl sorunun sadece yönetimi düzeltme, ıslah etme değil, geniş kapsamlı bir toplumsal devrim olduğu sonucuna varan Yusuf Akçura, ta başta ve bir kez daha bunu hatırlattı. İnkılap sadece kanunu esasiyi yürürlüğe koymaktan ibaret bir iş değildi. Ulusçuluk açısından değil ama Batı uygarlığına geçme açısından aynı görüşü Abdullah Cevdet ve Sabahattin de ileri sürmüşlerdi. Doğu türü toplum yapısı sürdükçe 2. Abdülhamit kaldırılsa bile onun yerine başka Abdülhamitlerin geçeceğini söyledikleri için Ahmet Rıza gruba bunları 2. Abdülhamit'i savunmakla suçlamıştı. Akçura'ya göre 1908 olayı sadece militer, biraz da politik bir darbe olayı olarak kalmıştır. Hem de sadece aydınlar arasında kalmıştır. Toplumun sınıfları hala oldukları gibiydiler. Asıl sorun toplumsal yapı değişikliğini getirmek sorunudur. İşte inkılabın İslamcı, Batıcı, Türkçü ya da İslamlaşmak, Batılılaşmak, uluslaşmak yönlerinde olması etrafındaki üç düşünce akımı bu zaman başlamıştır ki bu yukarıda gözden geçirdiğimiz partilere ayrılışlara paralel olmayan bir düzeyde yürümüştür. Bunun nedeni bu üç yöndeki düşüncenin çağdaş uygarlık karşısında yalnız Türk Müslümanlarının sorunları etrafında dönmesidir. Parti ayrılıkları ise milliyetler arası sorunlar, milliyetlerle devlet arası ilişkiler gibi sorunlar etrafında döner. 1908 ile 1918 yılları arasındaki 10 yıllık tartışma buraya kadar izlediğimiz 200 yıl birikmiş çağdaşlaşma sorunlarının tümünü kapsayan bir tartışma olacaktır. Bu düşünce akımlarının İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük sözcükleriyle adlandırılması yanılmıyorsam Rusya'dan gelen Türkçülük düşüncesinin etkisi altında başlamıştır. Rusya'da Rus aydınları arasında kullanılan Batıcılar, Islavcılar, Rusçular terimlerinin etkisi altında o geleneklerden gelen Rusyalı Türkçüler karşıtlarına Batıcı, İslamcı adlarını takınca onlar da karşılık olarak ve başlangıçta alay etmek için onlara Türkçü adını taktılar. Batıcılar ve İslamcılar arasında Osmanlılık hala bir gerçeklik olarak alındığı halde Türkçülerin hepsi için böyle değildi. Çarlık yönetimi altındaki milliyetçilik geleneğinden gelen Türkçüler Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmeye mahkum olduğunu, Ermeni, Rum, Makedon, Arnavut, Arap ulusçularının davalarının haklı olduğunu açıkça yazmamakla birlikte Rusya'daki Türk ya da Tatar, Ukrayna, Polonya, Baltık milletleri ve hatta Yahudi cemaat davalarına sempati gösterdikleri bilindiğinden bu üç düşün çığırının en köktencisi olarak gözüküyorlardı. Bundan ötürü Emraj, Türkçüler bir süre Osmanlı hükümeti tarafından soruşturmaya uğratılmışlardır. Ancak Osmanlıcı Ziya Gökalp'in Türkçülüğü Rusya Türkçülüğünden çıkarıp yeni Osmanlılık altında öteki ilk çığırı da kaynaştırarak İttihat ve Terakki'nin batıcı, İslamcı, milliyetçi karması ideolojisi haline getirmesinden sonradır ki Türkçülük itibarlı bir anlam kazandı ve hükümetçe değilse bile partice desteklenmeye başladı. Hükümetle parti arasında ne denli fark olduğunu aşağıda hükümet başındaki bir kişi ile Sadrazam Said Halim ile parti içinde nüfuzlu bir üye ve düşünür Ziya Gökalp arasındaki temel görüş ayrılıklarını göreceğiz. Baş sorun geriliğin nedenleri. Meşrutiyet döneminin bütün görüş ve çığırlarının ortak yanı Lale Devri'nden beri başlamış olan bir sorunun bu dönemde genel bir hale gelmesidir. İslamlık, Osmanlılık ya da Türklük neden geri kalmıştır? Geriliğin bütünsel ölçüde oluşu konusunda da ne bir kuşku vardır ne de bir ayrılık. Ancak nedenlerin araştırılması sonucunda verilen yanıtlar birbirinden çok ayrılır. Batıcı yazarlar bunu Müslümanların, Osmanlıların ya da Türklerin Batı uygarlığından kopuk kalmasından, bunu da kafalarını biçimlendiren fikirlerde bulurlar. Onlarca bir fikir perdesini geren İslam dinidir. Bu dinin getirdiği şeriatın hayatı hemen her alanını hükmü altına alması bütün geriliklerin temelinde yatan olaydır. Ernest Renan'ın teziyle karşılaştırınız. Hayatın her alanında şeriatın hükmü tutucu bir güç olarak her değişime karşı önleyici bir etken olmuştur. Hayat fosilleşmiştir. 1904'te Cenevre'de yayınlarını başlatan Abdullah Cevdet, kurduğu İçtihat dergisinin ilk sayısını şu anketle başlatmıştır. Müslümanların düşkünlüğünün nedenleri nelerdir? Müslümanları bu durumdan kurtaracak en etkili önlemler nelerdir? Batıcılığın en aşırı temsilcisi olan Abdullah Cevdet bunu kısaca şöyle cevaplandırır. Geri kalışımızın nedeni Asyalı kafamız, yozlaşmış geleneklerimizdir. Bizi yenen güç, bizim görmek istemeyen gözlerimiz, düşünmek istemeyen kafalarımızdır. Bizi geride bırakan, bırakmaya devam edecek, gelecekte de bırakacak olan güç, dünya işlerini hükmü altına alan din ve devlet bileşimi sistemidir. İslamcılar da 2. Abdülhamit döneminin İslamcılarından farklı olarak Müslümanların yalnız maddi uygarlık alanında değil, din müesseseleri de dahil olmak üzere manevi uygarlık alanında da Batı uygarlığının gerisinde olduğunu artık kabul ediyorlarsa da bu geride kalışın nedeni yalnızca İslam dini ve şeriatı değildir. Tersine şeriatın uygulanmaması hayatın her alanını genişletilmemesidir temel neden. Bu görüşü en geniş biçimde ortaya koyan Sadrazam Said Halim Paşa olmuştur. Fikirlerini şöyle özetleyebiliriz. Dinler hiçbir ilerlemeye engel bir etken olmamıştır. Örneğin Hristiyanlık Avrupalıların ilerleme başarmasını engel olmamıştır. Budizm Japonların ilerlemesine engel olmamıştır. Düzeltme, Budizm Japonların ulusal dini değildir. İslamlık için bu daha da böyledir. Çünkü İslamlık ötekilerden farklı olarak üstelik bir akıl dinidir. Böyle olduğu için İslam uygarlığı geçmişte en yüksek uygarlık olmuştur. İslamlığın ilerlemeye engel bir etken olmadığının en güçlü kanıtı budur. İddia edildiği gibi İslamlıkta taassup da böyle bir etken olamaz. İslamlıkta şeriat taassubu olduğu fikri gerçekte Müslümanların Hristiyanlara düşmanlığının değil, Hristiyanlığın kendisinde bulunan taassubun yaydığı bir inançtır. Müslümanların ilerlemesine asıl engel olan birinci etken İslamlık öncesi ve İslamlık dışı inançların yaşamaya devam etmesidir. İslamlığın ilerleme etkeni olabilmesi için onu işte bu geri bırakıcı etkenlerden temizlemek gerekir. Arap olmayan kavimler arasındaki ulusal gelenekler o kavimlerin tüm anlamıyla İslamlaşmalarını eksik bırakmıştır. Bu kavimler geleneksel müesseselerini yaşatmakta olduklarından İslamlığı çarpıtmışlardır. Bunun üstüne hiç durmadan süren Hristiyan düşmanlığı da Müslümanların geri kalışında etken olmuştur. En sonunda bu düşmanlık İslam dünyasının Hristiyanların siyasal esirliği altına girmesine yol açmıştır. İslam kavimleri arasında din birliğini yok etmiştir. Bu parçalanışı zaten Moğollar, Tatarlar ya da Türkler başlatmışlardı. Bu da üçüncü etkendir. Müslümanlar Hristiyanlara ilişki kurduktan sonra sonsuz metafizik tartışmalarına giriştikleri halde felsefi düşüncenin başlamasını kastediyor, Hristiyanlar deneysel bilimlerin gelişimine çaba harcadılar. İslamlıktaki bunalım ancak Müslümanların Batı boyundurluğu altına girmeleriyle fark edilmeye başlamıştır. Evrensel bir İslam genişleyişi Hristiyanlara bu gerileyişin kaynağının Müslümanlık olduğu inancını vermiştir. Bu genel inanç eski Hristiyan düşmanlığının kafasına uygun olan bir inançtır. Bu Müslümanların kendi aralarında gerçek kusurun nerede olduğunu gizli kalmış bu görünüşü onlara da benimsetmiştir. Bu Hristiyan düşmanlığının etkisi altında Müslümanların kimileri geriliklerinin nedenini istibdatta, kimileri ulemanın bilgisizliğinde, kimileri dinin ihmalinde, kimileri de din taassubunda bulurlar. Bu yorumlamaların sayısız çeşitliliği ve çatışıklıkları olmasa bize gösterilir ki, geri kalışın gerçek nedenlerini fark etmemize engel olan, gözlerimizi kapamamıza yol açan şey kendi kafalarımızdaki karışıklıktır. Bu karışıklığı yaratan da Hristiyan dünyasının İslam dünyası üzerinde kurduğu egemenliktir. Bu Hristiyan egemenliği altında Müslümanlar ilerleyemezler. İlerlemenin biricik çaresinin kendileri gibi olmakta yarattığı inancını Batı bunların kafasına yerleştirmiştir. Bunun sonucu olarak İran'da, Hindistan'da, Mısır'da ve Türkiye'de görülen Batı görüş ve inançlarına dayalı yeni ilkeler konması özlemi, Batıcılar ile İslam milliyetçilerinin, Said Halim'in sözlüğünde bu ulusçuluk demek değil, Arapçadaki anlamından farklı olarak Türkçedeki ümmetçilik demektir. Görüşü arasında boşluk meydana gelmiştir. Batı hayranları Avrupa'dan gerekli şeyleri alma ile Avrupalılaşmayı birbirine karıştırıyorlar. Ancak bunlar yalnız aydınlar arasında etkili olabiliyorlar. Buna karşılık İslamlaştırma yanlısı olanlar halk kitlelerinin desteğini kazanıyorlar. Bu boşluğun kendisi de kalkınma ve ilerlemeye karşı olan engellerden biridir. Bugünkü Müslümanların Batı'dan neler alınacağı ve neler alınmayacağını belirleyemeyişleri vaktiyle Müslümanlaşan kavimlerin İslam'dan önceki geleneklerinin hangilerinin bırakılması gerektiğini belirleyemeyişlerine benzer. Said Halim bundan sonra İslamlık ile Hristiyanlık arasında bir kıyaslama yapar. Politik, moral ve toplumsal sorunların hepsinde İslamlığın Hristiyanlıktan üstün olduğu sonucuna varır. Bundan ötürü geriliği önlemenin gerçek yolu batılılaşmada değil, İslamlaşmadadır. Bu bir cahillik ve taassup değil, İslamlığın mantıki bir sonucudur. Sait Halim'in bu düşüncesinin Afgani, Muhammed Abdül ve Reşit Rıza gibi en zor Mısır'da etkili olarak gelişen görüşten ileri gelmekte olduğu açıkça görülmektedir. İttihat ve Terakki hükümetinin Mehmet Takma adı altında yazan sadrazamının bu görüşünü en etkili biçimde eleştiren o hükümetin dayandığı partinin ideoloğu olan Ziya Gökalp oldu. İmzasız olarak yayımlanan eleştiri paşanın görüşündeki iki teze karşı çevrilmiştir. İslamlığın geri kalışında İslamlaşan kavimlerin geleneklerinin yaşayan artıkları etken olmuşsa, bunların geriletici etkilerini ta baştan göstermeleri gerekirdi. Geri kalışın nedenlerinin bu geleneklerin en güçlü etkilerinin bu kavimlerin İslamlaşması zamanında oluşunda değil, geri kalışın görüntülerinin belirmesinden önceki olaylarda aranması gerekir. Bir uygarlık düşman bir güç tarafından yıkılabilir. Fakat bu çöküşünün nedenini bu olduğunu göstermez. Bir düşmanın meydan okuyuşu bir toplumda canlanmanın ilerlemenin nedeni olabilir. Eğer kendisinden zaten çöküntü başlamamışsa İslamlığın çöküş nedenini Haçlı seferlerine bağlamak bu bakımdan yanlış bir yorumlamadır. Haçlı seferleri Hristiyan Avrupa'da uyanışa yol açmıştır. Aynı olay niçin bir uygarlıkta çöküşsün, öteki uygarlıkta kalkınmanın nedeni olmuştur. Özellikle o zaman İslam uygarlığının en yüksek döneminde olduğunu kabul edersek, Batı zamanında İslam uygarlığının başarılarını almakta taassup göstermemiştir. O halde onların bize geçtiklerini gördüğümüz zaman biz neden bu taassubu gösteriyoruz? Çöküşün nedenleri şu anda ne Moğol istilası, ne Haçlı seferleri, ne bugünkü Avrupa egemenliği gibi dış etkenlerde, ne de İslam öncesi kavimlerin geleneklerinin yaşanmasındadır. Müslümanlar geri kalmışlardır. Çünkü a. dünya koşullarının geliştirdiği çağdaş yenilikleri hiçe saymışlardır. Dinlerini bu yeni koşullar altında yeniden yorumlamaktan kaçınmışlardır. Dinlerine çağdaş koşullar altında yeni anlamlar verememişlerdir. Batı uygarlığı üstün bir uygarlık olarak ortaya çıktığı zaman Müslümanların gösterdiği taassubun altındaki neden de budur. Müslümanlaşmış ulusların ulusal kültürlerinin İslam dininin ve şeriatının onlar üzerinde kendi ümmet uygarlığı hukukunu kurmasıyla yıkılması ikinci baş nedendir. Çünkü İslam uygarlığı çağdaş uygarlık karşısında israf edince bu halklar ulusal kültürden yoksun yığınlar olarak ayakta duramıyorlar. Batı sorunu. Meşrutiyet dönemindeki fikir tartışmalarında ikinci ortak yan, reform sorunlarının hep Batı uygarlığıyla karşılaşmanın doğurduğu sorunlar olduğunu kabul edilmesidir. Bu yüzden Batı uygarlığının niteliğinin ne olduğu, hangi niteliğiyle Türk ya da İslam toplumu üzerinde etki yaptığı sorusu tabii olarak bu tartışmalarda kendini gösterecekti. Fakat Batı uygarlığının kendisinin ne olduğunu anlayış üç düşünce açısına göre değişir. Daha ikinci Abdülhamit döneminde başlayan Batı özlemindeki Batı uygarlığı düşünülebilecek uygarlıkların en mükemmelidir. Batı uygarlığı sadece tarihte eşi görülmedik maddi ilerlemelerin, başarıların uygarlığı değil, bütünlüğüyle uygarlık tarihinde kendine özgü olan arayışla düşünüşte ve sanatta başka uygarlıklardan tümden farklı olan bir uygarlıktır. Onun etkisi altında kalan uluslar, onu bütünüyle kendine özgü ayırıcı yanlarıyla göremedikleri, kavrayamadıkları sürece ona katılamayacaklar, kendi koşullarından kurtulamayacaklardır. Onun en önemli yanları daima yanlış anlaşılacak, çarpıtılacak, eski değerlerle ve düşüncelerle uzlaştırılamayacaktır. Bundan ötürü İslamcılardan farklı olarak Batıcılar, Batı uygarlığının maddi başarılarının alınması sorununda onlar kadar işi basit ve kestirme bir iş olarak görmüyorlardı. Batılılaşmak sadece bu uygarlıklardan şu ya da bu maddi başarı alıp getirmek değildir. Batı uygarlığının özü olan yanlar benimsenmedikçe bunlar bir süre yüzeyde kalır ama topluma etkili olamazlar. Ona özgü olan yanlar kişinin din ya da devlet baskısından özgürleşmesi, bireyin değerlenmesi, insanın doğal haklarının üstünlüğü, akıl karşısında inanç ya da geleneğin boyun eğmesi, cehalete karşı müsbet bilimlerin zaferi. İşte Batı uygarlığını ayıran yanlar bunlardır. Batıyı doğuya üstün yapan onun hümanizmidir. 71. ayrımın sonu. Sayfa 415. Devamı 72. ayrımda.